Ayrım 37.
10-15 kafa yapısı bir o kadar da mizaç. Çıkar yolu arayan, bunu da kendisinden bekleyen 10-15 kişi. Saydı, Gürcü Mehmet Ağa hariç 13 kişiydiler. Rakamı düşününce heyecanlanır gibi oldu. Çünkü bu 13 kişi aslında 2000 kadar er demekti. Bir cephenin kaderi, hatta sırasında bir ölüm kalım savaşının kaderi demekti. Fakat en iyi sonucu almak şuuru heyecanını bastırdı ve küçük ağa elde ettiği bu tesiri en verimli hale getirmek için son kozunu oynadı. Gürcü Mehmet Ağa ne düşündüğümü sorar benden. Söylemekten çekineceğimi sanır. Kendine sordum, size de sorarım. Küçük ağa kimden çekinsin, neden çekinsin? Şimdiye kadar çekindiğimi gören olmuş mudur? Bekledi ve ancak estağfurullah, yo yo, elbette gibi mırıltılar işittikten sonra devam etti. Çekinmek bizim kârımız değildir. Kaldı ki Ethem Bey'imiz bizi her halükarda serbest bırakmıştır. Varacağım karar ne olursa olsun, Ethem Bey'den haşa kalleşlik mi beklerim ki çekineyim? Küçük ağa artık gürlüğüne öfkesinden bir sesle üstünlüğünü ilan ediyor, meydan okuyordu. Gürcü Mehmet Ağa'yı saf dışı ediverdi. Gürcü ağa hangi hükme, hangi sebebe dayanır bilmem. Kalkmış bana ters ters söylenmek ister. Aa aa der, lafla vakit geçirme der. Nasıl der, nasıl diyebilir bunu? Ben bilmem, bilmek de istemem. Ben size yalnız şunu söyleyeceğim. Dava ne Ethem Bey davası ne de İsmet Paşa davasıdır. Ben kendi hesabıma bir saat düşündüm. Sabaha kadar da kafa yoracağım. Kararımı ondan sonra veririm. Şimdiden diyebileceğim bir şey var. Ağlar, ağlar. Bilin ki Ethem Bey'in veya İsmet Paşa'nın haklı yahut da haksız oluşu kıymet ifade etmez. Mesele vatana ve dini mübine zarar vermemektedir. Allahü Teala hemen cümlemizi bundan korusun. Elinin tersiyle bıyıklarını şöyle bir sıvazladıktan sonra benim sözüm bu kadardır dedi. Sesi şimdi dost, tatlı ve yumuşaktı. Gürcü Mehmet Ağa daha ne söyleyeceğini düşünürken kalktı ve yattığı odaya doğru yürüdü. Kapının yanında duran iki müfreze kumandanı yay gibi doğruldular. Buyurun ağam. İyi, demek umduğu tesiri yapmıştı. Küçük ağa konsolun üstündeki lambayı yaktı. Odası her zaman ve her yerde olduğu gibi derli toplu idi. Tertemizdi. Geçip sedire oturdu. Kulakları kirişteydi. Fakat sofada beklediği konuşmalar olmadı. Aradan birkaç dakika daha geçtikten sonra Gürcü'nün sesi duyuldu. Adam ezik bir sesle, ''Küçük ağa doğru der, iyice düşünmeliyiz. Sabah ola, hayır ola, dağılalım gayri gibi bir şeyler söyledi. Sofada bir patırtı başladı. Anlaşılmaz mırıltılar arasında merdiven basamakları bir zaman gıcırdadı. Sokak kapısı kapandıktan sonra da eve tam bir sessizlik çöktü. Acaba burada yatanlarda mı gitmişti? Fakat hayır, merdivenler biraz sonra yeniden gıcırdadı. Demek aşağıda bir şeyler konuşulmuştu. Nitekim sofadan Sarı İbrahim'in sesi geldi. ''Küçük ağa, ne var? Az gelebilir miyiz?'' Çekinilecek bir şey yoktu. Sesten pek güzel anlaşılıyordu bu. Zaten olsa da hiçbir şey kâr etmezdi. Gelin gelin. Üç kişiydiler. Sarı İbrahim daha eşikteyken Recep'le Musa Gürcü ile gittiler dedi. Küçük ağa kımıldamamıştı. Olur ha, buyurun oturun. Ürkek ürkek yerleştiler. Küçük ağa Musa'nın Gürcü ile gitmeyi akıl edişine pek sevindi. İçinden kocaman bir aferin çekti. Musa onun Salih'ten sonra en güvendiği adamdı. Demek epey haber alabilecekti Gürcü'ye dair. Recep'e gelince o Ethem Bey'e ölesiye bağlı olanlardandı. Sessizliği gene Sarı İbrahim bozdu. Başı öne eğik konuşuyordu. Onlar kararlı gibi küçük ağa, anca beraber kanca beraber diyordu. Hayırlısı, hayırlısı ama biz öyle düşünmeyiz. Deriz ki gidip cepheye katılalım, sen ne dersin? Küçük ağa Musa Gürcü'den haber getirsin diye bekliyordu. Acaba o Gürcü de şu karşısındakilerden birini bekler miydi ki? Zerre kadar duygu taşımayan kupkuru bir sesle yalnız cevap bekler gibi sordu. İyice düşündünüz mü? Sarı'nın ta göz bebeklerine bakıyordu. Sarı gözlerini kaçırmadan çocuksu bir gülümseyişle cevap verdi. Allah iyiliğini versin hay küçük ağa. Biz düşünsek ne olur, düşünmesek ne olur? Düşünmedik mi daha da iyidir. Düşünmek kim, biz kim? Nedir ki böylesi daha hayırlıdır gibi gelir bize. Bir de demin sen konuşurken bunu demek ister gibiydin gibi geldi bize. Sustu, sonra da ustaca yokladı. Belki de bize öyle geldi. Küçük ağa kararını vermişti. Oyuna gelmeyi uygun buldu. Yo, doğrusun. Tam onu demek istedim. Lakin sırf kendi payıma. Peki bu işi nasıl yapacaksınız? Sarı canlandı. İşte onu konuşalım deriz biz de seninle. Küçük ağa elinde bilgi ve delil olmadığı zamanlarda yaptığını yaptı. İçinden geldiği gibi konuştu. Artık çekindiği falan yoktu. Adamlarınıza güvenir misiniz? Sarı ile birlikte ötekiler de dikeldiler. Evelallah, habi sağ onlar. O başarıları da başka türlü sağlanamaz. Bugünlere kadar başka türlü gelinemezdi. Ama küçük ağa vardığı müsbet hükümle ısrar etti. Aranıza yeni karışanlar yok mu? Dev gibi bir adam olan Kazım Ağa güldü. Ha, o mu? Biliriz be küçük ağa biz onları. Hem sonra Ethem Bey serbestsiniz demedi mi? Dedi, dedi ama orduya katılmak meselesi çıkınca ortaya belki istemez. Siz orduya katılacağız diyorsunuz. Bakın, bana kalırsa bu işi topluca yapmamalı. Ve ne olur ne olmaz. Ethem Bey'e biz bu işi bırakıyoruz demeli. Çift çubuk, karı kız bekliyor demeli. Ne dersiniz? Birbirlerine baktılar. Sanki onlara mahsus bir sessiz dili vardı. Anlaşmışlardı. Sarı, doğru dedi. Bir birimiz, bir gün sonra da birimiz. Peki sen ne diyeceksin? Sormak ayıp değilse. Küçük ağa ister istemez yutkundu. Onu da yarın sabah konuşuruz. Adamlara bir donukluk, bir üzüntü geldi. Dayanamadı. Candan bir gülümseyişle ve rica çeşnisiyle. Olmaz mı dedi. Sağ olun. Yarın yine böylece gelin. Daha etraflı görüşürüz. Hadi şimdi. Kalktılar. Küçük ağa önce davranıp kapıyı açmıştı. Böylece gönüllerini iyi almış oldu. Şimdi bütün mesele Musa'nın getireceği haberdeydi. Gürcü Mehmet bir şeyler demişti herhalde. Lambayı alıp pencerenin pervazındaki çiviye astı ve bütün zor durumlarında yaptığı gibi İhya-ül Ulûm'u okumaya koyuldu. Sanki Fatih Medresesi'nde, hatta Akşehir'deki evindeydi. Bir insan içinde bulunduğu şartlardan kopsa kopsa bu kadar kopabilirdi. Bu da herkesi, hele küçük ağayı veya onun İstanbullu hoca olduğu devreyi bilenleri şaşkınlıktan donduracak bir durumdu. Başta Kafkas kalpağı, göğüste çapraz pişeklik, parabellum kama. Hepsi tamam ve avcı biçimi kilota sarılmış haki dolaklar. Sonra da eldeki İhya-ül Ulûm'a tam bir ciddiyetle bağlanıp kalmış gözler. Kapı tıkırdadı ve eşiğin arasından bir kağıt sürüldü içeriye. Demek döneli hiç değilse 10-15 dakika olmuş. Küçük ağa da onların gelişini fark etmişti. Biraz daha bekledikten sonra ayaklarının ucuna basa basa gidip kağıdı aldı. Bu defa da Musa ile yüz yüze gelmeden yazıyla haberleşmiş oluyorlardı. Saman kağıdını iyice açıp kitabın arasında tutarak okudu. Gürcü ayrılacakları vuralım der. Senin ardına gözcü koyacaklar. Ama kimi koyacaklarını söylemediler. Kınalı ile kel ağalardan da kuşkulanırlar. Recep de onlardan. Kınalı'dan korkma. Bizden. Horoz ile Şemsi'le bizden. Emrini bekleriz. Bir de not vardı. Sarı'ya adın gibi güven. Onun dediklerine de güven. Küçük ağa pusulayı bir kere daha okudu. Ezberlemişti. İsimleri bir bir aklından geçirdi. Demek Recep Gürcü'nün adamıydı. Kel'den de kuşkulanırdı. Musa'nın yazmadığı ağalara gelince onlara içi bir türlü ısınmamıştı zaten. Horoz, Kınalı, Sarı ve Şemsi ağaları kendine öteden beri yakın bulurdu. Memnun memnun gülümsedi. Sezişleri onu aldatmıyordu. Ferahlama halini alan bu memnuniyetle küçük ağa 3-5 dakika sonra yeniden İhya-ül Ulûm'a dalıp gitmişti. Lambayı söndürüp yatağına girdiği zaman gece yarısı oluyordu. Düzce ve etrafında uzayıp giden ova insan ayağı basmamış gibi sessizdi. Arada bir duyulan at kişnemeleri veya köpek ulumaları bu sessizliği büsbütün vahşileştiriyordu. 6. Bölüm Büyük Oyun. Düzce mosmor bir kış sabahına isteksiz, ürkek ve merak dolu bir kararsızlıkla uyandı. Görünüşe göre herkes birbirinden kaçıyor. Fakat gerçekte ise herkes birbiriyle tenhada buluşmak için can atıyordu. Her buluşmada görülmek korkusu, geliverecekler korkusu vardı. İnsanlar sigaralarına ateş istemekten bile çekiniyorlardı. Bu hava yerli halka da geçmişti. Onlar Çerkes Ethem Bey'in hışmını tatmışlardı. Küçük ağa sabah namazından sonra seccadesini toplarken küçük pencereden sokağa şöyle bir baktı ve bu havayı ciğerlerinde duydu. Bir şeyler yapmak lazımdı. Böyle bir günde her şey olabilirdi. İnsan ne oluyor demeye bile vakit bulamadan yaka paça öbür dünyayı boylardı. Sofaya çıktı. Yüksek sesle öksürdükten sonra tekrar odasına girdi. Az sonra Sarı içerideydi. Yalnız Horoz ile Şems'i gidecek Ethem Bey'e. Özür dileyip helalleşsinler ve doğru Alayunt'a gidip Reha'dan selam diye istasyon kumandanına teslim olsunlar. Derhal. Sarı fırlayıp çıktı. Bu sırada Gürcü Mehmet Ağa Ethem Bey'in odasına kabul ediliyordu. Adam söze doğrudan doğruya girdi ve kuşkulandığı müfreze kumandanlarını bir bir saydı. Sonunda da izin ver kımıldayanı tepeleyelim dedi. Ethem Bey düşünmeye bile lüzum görmeden olmaz öyle kancıklık söz verdik biz dedi. Gürcü kös kös kapıya yönelirken de yarı gönlünü almak yarı da durumuna hakim olmak için ilave etti. Ama siz göz kulak olun ki biz bir kancıklığa uğramayalım bana da küçük ağayı yolla tez gelsin. Gürcü asıl küçük ağanın üzerinde durmak isterdi. Fakat pehlivanla Topal'ın başına gelenleri ve Tevfik Bey'in onu nasıl sevdiğini biliyordu. Kendisi de bir ters oyuna gelebilirdi. Gidip küçük ağayı buldu ve Ethem Bey sizi ister dedi. Ethem Bey kahvaltı ediyordu. Küçük ağa içeri girince buyur otur dedi ye bir iki lokma. Küçük ağa denileni yaptı. Ne haber? Neyi sorduğu belliydi. Küçük ağa da kısaca ve açık bir şekilde cevap verdi. Anca beraber kanca beraber. Sağ ol. Tereddüt edenler var. Onları da salıvermek iyi olur sanırım. Elbette. Ethem Bey'in şüphen mi vardı der gibi hafifçe kızgın bakışları ile karşılaştı ve onun erkek yüzünü gördü. Daha bir süzülmüş, her çizgisine damga vuran o vahşimsi yapma, sonuçlandırma gücü yerini yüzüne bırakmıştı. Küçük ağanın içi burkuldu. Tevfik Bey'in akşamki hali, şimdi de Ethem Bey'in bu görünüşü. Neden böyle olmuştu bu? Fakat Ethem Bey bırakmadı. Dinle şimdi küçük ağa. Kocaman yazmasıyla ağzını siliyor ve böylece dünyanın en önemli işini yapar gibi görünmek istiyordu. Söyledikleri sanki havadan sudan şeylerdi. Düne kadar sen benim için bir istifhamdın. Hatta kafam senin aleyhine gidiyordu. Bugün artık tam aksi. Yazmasını hiç de gerekmezken yeniden katladı ve ayağa kalkmadan sofradan uzaklaştı. Gözleri artık küçük ağanın gözlerini arıyordu. Mühim bir şey mi oldu? Yo, lehine kuvvetli bir delil mi edindim? O da değil. Doğrusu şu ki ben kararsızlıktan haz etmem. Kuşkuyla iş görmeyi de mertliğe insanlığa yakıştıramam. Gidiyorum deseydin güle güle. Gel helallaşalım diyecektim. Kaldın sağ ol dedim. Aksini görünceye kadar sen benim gözümde Allah'ı vicdanı yüreği olan bir er kişisin. Ben Gürcü Mehmet, Topal İsmail ve benzerleri değilim. Küçük adam değilim. Korkak adam hiç değilim. Kancıklardan gelecek bela sülalesiyle gelsin. Küçük ağa başını dik tutabilmek, gözlerini kaçırmak için sinir tırmalayan bir emek harcıyordu. Ethem Bey'in ise yanakları pembeleşmiş, çok açık renkli gözleri çakmak çakmak olmuştu. Sesi ürkütücüydi. Allah'a bir can borcum var, onun kavgasına düşecek beyinsizlerden değilim. Alnıma leke sürülmesin, gerisi vız gelir bana. Yorulmuş gibiydi. Sesi birdenbire normal konuşma tonuna geçti. Sen şu Ankara valisi masalını bilir misin? Dalıp giden küçük ağa bir silkinişi önleyemedi. Şöyle böyle. Nasıl? Açıkça anlat. Asmak istemişsiniz. Ethem Bey acı acı güldü. Hatta meclis reisini de, yani Mustafa Kemal Paşa'yı da değil mi? Onu duymadım. Öyle öyle. Hem de haber göndermişim. Birdenbire yeniden öfkeleniverdi. Tu Allah kahretsin. Ülen ben paşayı saydığım paşayı sevdiğim kadar anamı atamı sevip saymadım. Dikkat et sözüme küçük ağa. Ankara'yı kancıklar sarıyor. Sesi yeniden pesleşti. Vali Bey'e gelince meğer o asılmaktan korkarmış. Demek ki içinde bir şeyler yatarmış. Buradaki isyanı bastırmışım. Yozgat'taki belayı tepelemişim. Ankara'dan geçip yeni bir gazaya gideceğim. Ethem Bey Memiş Efendi mi be? 4000 atlı ve er oğlu er yüreği demek Ethem Bey. Herif bunu bilmiyor bile. Zahmet edip karşıcı çıkmadı. Bir sorup anlayalım dedik. İşleri pek çokmuş gelemezmiş. Paşa'ya bu edepsizin haddini bildir diye rica ettim. Yozgat ayaklanmasıyla ilgisi var diye laflar dolaşıp duruyor dedim. Bunun adı asacağa çıktı. İyi dinle küçük ağa. O günlerde benim asmak isteyip de asamayacağım ferdi vahit yoktu memlekette. O avrat kılıklı, o türedi vali bozmasını mı asamayacaktım? Söver gibi, tükürür gibi güldü. Bak bunu neye anlattım sana, onu söyleyeyim. Gençsin ama pek akıllı, pek bilgilisin. Aklına bilgine uygun bir dilin de var. Pek güzel konuşurmuşsun. Bana gereksin. İnsanın içinde bulunduğu ahvali pek bilemez. Büyük işlerin içinde insan büyük hatalar yapar. Yanıldığım yerde beni ikaz et. Sana izin veriyorum. Şimdi niyetimi daha açık anlatayım. Yutkundu. Sonra dışarıya seslendi. Birer kahve içelim. İçeriye arslan gibi bir delikanlı girmişti. Kahve nasıl Emrettin Ağa? Sade olsun efendim. Adam çıktı. İşin aslı vali filan değil. İsmet gel emir berim ol der. Ben de buna hadi oradan diye cevap veririm. Mesele işte bundan ibarettir. Gerisi kahpe avrat uydurması. Neden böyle derim, neden kabul etmem? Onu da anlatayım. Bir kere bu adam cephe kumandanlığı yapacak evsafta değil. Adamlarını düşmana kırdırır. Ben bunu anladım. Saniyen benim adamlarım nizamiyede işe yaramazlar. Akılları da gönülleri de yatmaz buna. Zorlasan ya pisi pisine ölüp giderler, ya bozgun çıkarır ya da bırakıp kaçıp giderler. Yarısı cahil, yarısıysa hem cahil hem serkeş veya başına buyruk. Efemer aklısı. Gelmiş burada tam yerlerini bulmuşlar. İsmet Efendi Cebel Topu'nu sahrada yeke yek dövüşün. Şahı olan Bursa hançerini taarruzda kullanmak ister. Hem boş hem de günah. Uzun uzun sustu. Kahveleri gelmişti. Bir yudum içtikten sonra sigara paketini çıkardı. Buyur. İçmiyorum efendim. Ne âlâ, ah ben. Halbuki hekimler yasak da etti. Fakat kahvenin tadı damağıma değdi mi duramıyorum. Sözüm ona, nefsime de hükmederim. Buna yenik düştük işte. Kahveleri getiren delikanlı elinde kibrit bekliyordu. Ethem Bey sigarayı ağzına alınca yaktı ve ondan sonra çıktı dışarıya. Ethem Bey de bir yudum kahve daha alıp sigarasından iki nefes çektikten sonra kaldığı yerden başladı. Dahası da var. Yani bir de ben varım. Ben ki bu 4000 atlıyı yoktan bir araya getirmişim. Daha bir avuçken ben olmasam yapılamayacak işler görmüşüm. Bunca isyan bastırmış, kuvvaya bunca yiyecek yiyecek bulmuşum. Her girişmede tepelemişim düşmanı. Demek ki ben bir şeyim. Demek ki aklım eriyor bu işe ve bu işi iyi beceriyorum. Birdenbire sustu ve göğüs geçirdi. Hüzün dertlenme derecesini bulmuştu. Sözlerine devam ederken artık küçük ağaya değil pencereden dışarıya bakıyordu. Hem bunları görmezler, görmek istemezler, hem de siz kalkıp doğru yol bulunsun diye sırf bunun için söylediniz mi, kara kılıklılar fiskosa başlarlar. Ne o? Ethem Bey de pek gururlanmış hani, hatta şımarmış. Kim bilir, belki de devletin başına konmayı kurar. Gözleri yeniden çakmak çakmak olmuştu. Yeniden küçük ağanın gözlerini bulmuştu. Derler ya küçük ağa, aynen böyle fit verirler sağa sola. Benim Ankara'da 80 gözüm, 80 kulağım var. Aynen böyle dedi orospu dölleri. Kahvesini bitirinceye kadar sustu. Adam gibi konuşsalar ya, dediklerimi çürütsünler. Benim gözlerimi onlarınki gibi hırs bürümemiş. Körü körüne inat etmem ben. Mankafa da değilim. Deneni anlarım. İkna etsinler beni. İsmet'in de, İsmet'ten beterinin de emirberi olalım. Olmazsak namerdiz. Vatanın kurtuluşundan, küffarın definden başka ne diler ne düşünürüz ki biz? Sonra biz haddimizi bilmez miyiz? Zafer müyesser olur inşallah, görürler. Eskiden neysek o oluruz gene. Şanda, şerefte, ikbal ve servette gözü olanın gözü çıksın. Öyle gözleri patlatmak da boynumuza borç olsun. Nefes alarak öfkesini yatıştırdı. Kaba Türkçesi küçük ağa, söylediğim iki mahsurdan başka bir de ben varım. Ben böyle faydalı olacağımızı, ancak böyle faydalı olabileceğimizi iyi biliyorum. Adım gibi inanırım buna. Bayrak açmış değilim. Başkumandanlığın her emrini başımızın üstüne koymadık mı? Lakin İsmet yanlış yolda, kötü yolda. Ben de bile bile yanlış yola, kötü yola düşmem. Vatandan önce kendi ikbal ve istikballerini düşünenlere kemik kapacağım diye köpeklik edemem. Ayağa kalktı. Uzun bacaklarıyla odayı arşınlamaya başladı. Pos bıyıklarını dişleyip duruyordu. Ama bu çok sürmedi. Yorgun bir halde gene sedire oturdu. Bunları sana dert dökmek için anlatmam. O da var ya, asıl kastım şu, ağalarımın hepsi de senden eski. Gücenme, doğrusu bu. Hepsine de senden çok güvenirim. Ama onların yiğitliklerinden, mertliklerinden, sadakatlerinden başka bir şeyleri yok. Kafaları yalnız dövüşte işler. O da isteneni, öğretileni yaparken. Dövüşten öncesini onlara sormaya pek gelmez. Bu mesele ise çetin. Benim gönlüm bile pek rahat değil. Anlattım sana işte. Haklı olduğumu adım gibi biliyorum. Acaba bana mı böyle geliyor? Demeden de yapamıyorum. Kısacası sana akıl danışırım. Düşündüğünü bana açıkça de. Niyetim önce Kütahya'ya, oradan da Ankara'ya yürümek. İsmet'in sübyanları ile daha tetiğe basmasını bilmeyen devşirmeleri beni durduramaz. Ankara'da İsmet'in değiştirilmesi ve harekatta serbest bırakılmamı isteyeceğim. Hepsi o kadar. Lakin bu iki talebimden de vazgeçecek değilim. Bu taleplerimi istihsal için daha başka, daha hayırlı bir yol var mıdır? Sen bana onu de. Küçük ağa başını önüne eğmiş düşünüyordu. Durum kolay kolay içinden çıkılır gibi değildi. Bereket Ethem Bey, zorlama kendini dedi. Hemen cevap beklemem. Yatsıya kadar vaktim var. Git rahatça düşün. İyi düşün, akşam gelirsin konuşuruz. Doğruldu, küçük ağa da kalktı. Haydi güle güle, akşam yemeğe beklerim. Küçük ağa don rengi sabaha çıktığı zaman alabildiğine üzgündü. Adamlarının kaldığı hana gidip bir bakması lazımdı. Fakat ne içinde istek ne de kafasında onlara söyleyecek bir söz vardı. Doğruca eve gitti. Kimseyi görmek de istemiyordu. Hizmetine bakan alacahüyüklü Şükriye, "Keyifsizim, arayanlara yatıyor dersin," dedi. Gidip odasına kapandı. Kendisini tıpkı gönülsüzlerin Doktor Haydar Bey ile konuştuğu gecedeki gibi hissediyordu. O geceyi birdenbire olduğu gibi hatırlayıverdi. Doktor kendisini düpedüz ölümle tehdit etmişti. Konuşmanın son cümleleri bir bir aklındaydı. "Sizden kati ricamızdır," diyordu doktor İstanbullu hocaya. Sahi o bir zamanlar İstanbullu hocaydı. Bunu şaşarak düşünüyordu şimdi. Sormuştu. "Affedersiniz bir dakika. Biz diyorsunuz. Kimsiniz siz?" "Kuvvacılar." "Ha evet." Sesi İstanbullu hocanın kelimelerinden de alaycı ve küçümseyiciydi. Ama doktor kucağında filin tası oralı bile olmamıştı. "Evet. Sizden kati olarak rica ediyoruz. Bu milli ve mukaddes hareket aleyhindeki tahriklerinize son veriniz. Düşününüz. Düşününce asıl yanlış yolun tuttuğunuz yol olduğunu anlayacak, bize yardımcı olacaksınız. Bunu da biz ilminizden ve vicdanınızdan bekliyoruz. Zira ilminize de vicdanınıza da saygımız ve takdirimiz büyüktür. İltifat buyuruyorsunuz. Yanıldığımızı zannetmiyoruz. İnancımız böyledir. Fakat ben şimdi mühim ve kati ricamızı tekrar ile muazzafım. Aleyhteki faaliyete son veriniz." Aksi takdirde ikisi de ayağa kalkmışlardı. Doktor samimiyetini sonra çok daha iyi anladığı saygısını korumuş ama kararı da soğuk bir halde bildirmişti. "Aksi takdirde biz bunu temin edeceğiz. Gerekirse zor kullanarak." Ve belli belirsiz bir üzüntüyle eklemişti. "Maalesef." "Kuvvet yani bu, öyle mi?" Küçük ağa, "Hayır hayır, İstanbullu hoca doktorun elindeki filintayı gösteriyordu." Gülerek doktor hüzün sinmiş bir ağırbaşlılıkla "maalesef" diye tekrarlamıştı. Artık konuşmak istemiyordu. Küçük ağa, yo, İstanbullu hoca ise tam aksine konuşmak, uzun uzun hesaplaşmak hırsıyla yanıyordu. Demek kendi kendiyle hesaplaşmayı daha o İstanbullu hoca günlerinde istermiş küçük ağa. Doktorun söylediği son sözler şimdi bir başkası tarafından tekrarlanırmış gibi kulaklarında şaşılacak bir berraklıkla yankılanıyordu. "Doktor bey, ben zat-ı şahanenin, halife efendimizin izinden giderim. Bu yoldan zerrece inhiraf bana ölümden giran gelir." Bütün öbür sözleri gibi doktora bu da tesir etmemişti. O sadece padişaha karşı olmadıklarını söyleyip gittikten sonra küçük ağa yani İstanbullu hoca kendini bomboş sanıvermişti. Sanki doğumunun eşiğindeydi. Dünya ile sanki yenice karşı karşıya gelecekti. 22 yaşında doğum. Gerçi doktorun karşısındaki durumu sağlamdı. Ama şimdi çok daha iyi anlıyordu. Doktorun 3-5 cümlesi onun inanç alemini ta temelden sarsmaya yetip artmıştı. Acaba kendisi de akşam buluşmalarında Ethem Bey'e böyle cümleler söyleyemez miydi?